Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Nasr Suresinin 1-3. Ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1399, Hicri Kameri 2 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 17 Kasım 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da İlmiye Havzası ve Üniversite Birliği Yıl Dönümü ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Şehit Süleyman'ın katillerinden mutlaka intikam alınacağını söyledi. Rafael Grossi, İran'ın dünya çapında güvenlik ve istikrar istediğini bildirdi. Tahterevançı, Amerikan birlikleri Suriye'den çıkmalı dedi. Türkiye'de son 24 saatte 240 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Amerika'nın lazer savunma sistemi Bağdat'ta yanlışlıkla bir İHA'yı düşürdü. Siyonist İsrail güçlerinin saldırısında onlarca Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin katillerinden intikam alınması gerektiğini belirterek, bu intikamın ne zaman mümkün olursa mutlaka alınacağını kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümünü anma komitesinin üyeleri ve Şehit Süleymani'nin ailesini kabul ettiği görüşmede, Şehit Süleymani'nin İran milleti ve İslam ümmetinin kahramanı olduğunu belirterek şöyle dedi: "Her daim halkın yanında olduğu için o şehidin anma merasimini halkın kapasitesi ve kültürel ve yaratıcı çabalar devreye sokulmalı. Cesaret ve mukavemet, dirayet, dahilik, fedakarlık ve insanseverliğin Şehit Süleyman'ın özelliklerinden olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı rehberi, o büyük şehidin maneviyat, ihlas ve ahiret ehli olup hiçbir zaman göz boyama peşinde olmadığını belirtti. Şehit Süleymani'nin hem yaşamı ve hem şehadetiyle istikbarı yendiğine vurgu yapan İslam İnkılabı rehberi, Irak ve İran'da Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in cenaze törenine milyonların katılması ve anma merasiminin istikbarın yumuşak savaş generallerini hayrete düşürdüğünü, bunun Amerikalılara vurulan ilk tokat olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı, İran'ın kapsamlı ortak eylem planı, nükleer anlaşmanın uygulanması ve diğer ülkelerin yasa dışı davranışlarının tüm bedelini tek başına ödeyemeyeceğini söyledi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen nükleer anlaşma ortak komisyonunda açıklamada bulunan Erakçı, son günlerde Avrupalı taraftan İslami Şura Meclisi'nin onayladığı bir kararla ilgili kendilerini demokratik niteleyen 3 Avrupa ülkesi, İran İslami Şura Meclisi tarafından kanunlaşan bir kararın İran hükümeti tarafından uygulanmamasını beklememeleri gerekir dedi. Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştiren Erakçı, bu ülkelerin İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin terörünü kınamak yerine kanunlar çerçevesinde cezalandırılan bir suçlu için uygulanan cezayı kınadıklarını söyledi. Erakçı, Avrupa ülkeleri her zaman İran'dan düşmanca ve yasa dışı davranışlar karşısında ister Amerikan ambargosu, ister Natanz tesislerindeki patlama ve ister bilim insanlarının terörü olsun sabırlı olmasını istemektedir. İran nükleer anlaşmayı uygularken diğerlerinin yasa dışı davranışlarının tüm bedelini ödeyemez, diğerleri de COEP'in korunma bedelini ödemeliler dedi. Erakçı, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesiyle ilgili ihtimaller konusunda biz sözler ve tahminler yerine davranışlara bakarız. İran her zaman tutumunu şeffaf şekilde dile getirmiştir. Amerika nükleer anlaşmaya döner ve taahhütlerini yerine getirirse ve 2017 Ocak ayındaki duruma dönerse İran'da nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri çerçevesinde durdurduğu taahhütlerine geri dönebilir dedi.
Nükleer anlaşma üyesi 21 ülke dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı 21 Aralık tarihinde video konferans yoluyla yapılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin bildirdiğine göre Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Helga Schmidt, dün toplantının ardından yaptığı açıklamada bugünkü oturuma katılanlar, Nükleer Anlaşma üyesi 21 ülkenin Dışişleri Bakanlarının 21 Aralık tarihinde gayri resmi bir şekilde video konferans aracılığıyla toplantı yapılmasında anlaşmışlardır dedi. Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma ortak komisyon oturumu dün Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleşti. Dün oturuma katılan ülkelerin temsilcileri nükleer anlaşmanın korunması için işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptılar.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grassi, İran'ın dünya çapında güvenlik ve istikrar istediğini söyleyerek Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirdi. Rafael Grassi, çarşamba günü CBS News'a verdiği demeçte, Amerikan hükümetinin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken, İran'ın nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı çerçevesinde nükleer programını sürdürdüğünü söyledi. Grossi, Amerika'nın 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini ve Washington'un hareketine cevaben İran'ın da anlaşma kapsamında yükümlülüklerine bağlılığını kademeli olarak azaltmaya karar verdiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, ajans denetçilerinin nükleer faaliyetlerini rapor etmek için hala İran'da olduğunu da sözlerine ekledi.
Amerika hükümeti İran karşıtı girişimlerinin devamında İran'ın petrokimya sektöründe işbirliği yaptıkları bahanesiyle 4 şirketi daha yaptırımlar listesine aldı. İran'a göre Amerika Hazine Bakanlığı çarşamba günü İran petrokimya ürünlerinin satışını ve ihracatını kolaylaştıran 4 şirketi yaptırımlar listesine ekleyerek bu şirketlerin Amerika topraklarında her türlü işleminin yasaklanacağını bildirdi. Söz konusu şirketlerin 2020'nin başlarında yaptırım listesine giren Brilliance Petrochemical ile çalıştığı söyleniyor. Amerika Hazine Bakanlığı söz konusu şirketlerin merkezlerinin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu bildirirken, bu şirketlerin Brilliance'ın nakliye hizmetleri veya vekaleten finansal işlemler sağlayarak İran petrokimya ürünlerini ihraç etmesini sağladığını bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump yönetimi son 3 yıldır İran petrolünün satışını ve ihracatını önlemek için her türlü girişimde bulunsa da petrol alan ülkelerin çoğu İran'dan petrol ithal etmeye devam ediyor. Amerika hükümeti nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlattı.
İran ve Portekiz Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve terörizmle mücadeleyi görüştüler. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve Portekiz Dışişleri Bakanı Santos Silva, Tahran ve Lisbon arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği ile ilgili konuları dün telefonda ele aldılar. Avrupa Birliği başkanlarını da sürdüren Portekiz'in Dışişleri Bakanı, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Avrupa arasında insan hakları ve terörle mücadele konusunda işbirlikleri ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Zarif dün ayrıca İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede son uluslararası gelişmeler, bölgesel sorunlar, Güvenlik Konseyi ile ilgili gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasında ikili ve konsolosluk ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İran Savunma Bakanı diğer ülkelere silah ihracatı alanında anlaşmalar imzalandığını açıkladı. İran Meclis Haber Ajansı'na göre dün İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı ülkelerle silah işbirliği, Amerikalıların İran'a silah yaptırımı uyguladığı dönemden sürdürülmektedir dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 kararı ve kapsamlı ortak eylem planı uyarınca İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm silah ambargolarının yanı sıra ilgili mali tedbirler ve hizmetler ve Birleşmiş Milletler üye devletlerinin topraklarına giriş ve çıkış yasakları daha önce bazı İran vatandaşlarına ve askeri yetkililere dayatılan bu uygulama 18 Ekim 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak sona erdi.
İran minyatürü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Özbekistan'la ortak olarak girdi ve tescil edildi. İRNA'ya göre koronavirüs sebebiyle video konferansı yöntemiyle yapılan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 15. Miras Komitesi Jamaika'nın ev sahipliğinde pazartesi günü çalışmalarına başlarken bu çalışmalar 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. İran Kültür Mirasları Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Talibyan da söz konusu oturumda yaptığı konuşmada İran minyatürünün Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Özbekistan ile ortak olarak UNESCO'da Dünya Miras Listesi'ne girdiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci, Suriye'deki Amerikan terörist güçlerinin varlığının yasa dışı olduğunu vurgulayarak bunların Suriye topraklarından çıkması gerektiğini bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün Suriye ile ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Tahterevanci, Suriye'deki Amerikan birlikleri varlığının yasa dışı olduğunu ve gizli hedefler peşinde koştuklarını belirterek şunları söyledi. Suriye'de Şam hükümetinin izni olmadan bu ülkede bulunan bütün ülkeler askeri güçlerini Suriye'den çekmeliler. Herkes Suriye'nin egemenliğine, siyasi bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı göstermelidir diyen İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahterevanci, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye krizine siyasi bir çözüm tamamen bağlı olduğunu vurgulayarak bu mesaj Suriye Dışişleri Bakanı'nın İran'a yaptığı son ziyaretinde kendisine iletilmiştir dedi. İranlı yetkili ayrıca Siyonist rejimin Suriye'de devam eden saldırganlığını şiddetle kınayarak bu kışkırtıcı askeri maceraların durması gerektiğini söyledi. Tahterevanci Suriye'nin yeniden inşasını ve mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki topraklarına geri dönüşünü kolaylaştırma ihtiyacını da vurgulayarak milyonlarca Suriyeli mültecinin çıkarlarının belirli güçlerin siyasi çıkarları için rehin alınmaması gerektiğini söyledi.
Suriye Parlamento Başkanı uluslararası yetkililere Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda 1 milyondan fazla nüfusu olan Hasaki iline su kesme kararını kınayan mektuplar gönderdi. Suriye Parlamento Başkanı Sebba, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i, Avrupa Birliği Başkanı'na, uluslararası sendikalara, bölgesel ve ara parlamentolar meclisi gibi çeşitli 37 kurum ve kuruluşa mektup göndererek onları Suriye halkına ve hükümetine karşı Türkiye tarafından su kaynaklarının kesilmesi karşısında Türkiye'nin bu girişimini kınamaları ve Türkiye'ye baskı yapmalarını istedi. Suriye Parlamento Başkanı, mektuplarda Türkiye'nin Haseki halkının insani ihtiyaçlarını en ufak bir şekilde dikkate almadan siyasi ve askeri hedeflere ulaşmak amacıyla suyu Suriyeli sivillere karşı bir savaş silahı olarak kullandığını bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ettiklerini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın bu mücadelesini Türkiye olarak destek olacaklarını aktardı. Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için yapılan anlaşmanın Irak'ın geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şunları söyledi. Son dönemlerde PKK peşmergeye saldırdı. Biz şunu söyledik, PKK Kürtleri temsil etmiyor. PKK terör örgütü herkesten, her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır ve kendisine biat etmeyen herkese saldırıyor. Son zamanda Kuzey Irak'ta saldırılarının nedeni budur. Kendini biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize saldırmaya başladı. PKK terör örgütünün Süleymaniye'de de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, yine Suriye'de PKK, YPG, bunlar aynı örgüt, adının ne olduğu önemli değil. Kendini biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize saldırmaya başladı. Zaten diğer etnik gruplara, Aramilere, Ezidilere, Araplara, Sünni Şii ayrımı yapmaksızın herkese zulmeden bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz dedi.
Pakistan, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pakistan'ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Salı günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı tek taraflı yaptırımlara tepki göstermiş ve kınamıştı.
Türkiye'de son 24 saate 205.397 COVID-19 testi yapıldı. 29.718 kişinin testi pozitif çıktı. 240 kişi hayatını kaybetti.
Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'ndeki lazer savunma sistemi akşam saatlerinde yanlışlıkla bir İHA'yı düşürdü. Sabir'in News Telegram kanalının güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesindeki lazer savunma sistemi sözde yanlışlıkla Bağdat Operasyonlar Komutanlığı'na ait bir İHA'yı düşürdü. Bu arada Sabir'in News kanalı Bağdat'ta daha çok büyükelçiliklerin bulunduğu yüksek güvenli bölge olarak bilinen Yeşil bölgede siren seslerinin duyulduğunu da bildirdi.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıda birçok Filistinli yaralandı. Siyonist güçlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu en az 14 Filistinli yaralandı.
Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin avukatı dün yaptığı açıklamada Suudi rejiminin Nijeryalı yetkilileri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin öldürülmesi için milyonlarca dolar verdiğini söyledi. İshak Adem İshak yaptığı açıklamada Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammedu Buhari'nin Amerika, Siyonist İsrail ve Suudi rejimi tarafından Şeyh Zakzaki'nin öldürülmesi için görevlendirildiğini söyledi. Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015'te Nijerya ordusunun Zarya şehrinde Hüseyiniye saldırısına tutuklanmış, söz konusu saldırıda Zakzaki'nin 3 oğlu dahil yüzlerce Müslüman şehit olmuştu.
Ve Amerika Başkanı Trump'ın medya yönelik eleştirileri devam ederken Trump Twitter'daki Fox News haber kanalını hedef aldı. Trump tweet'te Fox News sıralamada kötü bir performans gösteriyor dedi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ortak Bercam Nükleer Komisyonu oturumunun düzenlenmesi etrafında. Bercam Nükleer Anlaşması çok taraflı bir anlaşma olarak karşılıklı taahhütlerin dengeli olarak hayata geçirmemesi halinde tek taraflı bir anlaşma olarak devam edilmesi beklenilemez. Bu doğrultuda Bercam Nükleer Anlaşması Komisyonu çarşamba günü video konferans olarak İran ve 4+1 grubu Dışişleri Bakanlığı siyasi müdürleri ve yardımcıları düzeyinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmidt Başkanlığı'na düzenlendi. Oturumda İran İslam Cumhuriyeti'ni Dışişleri Bakanı siyasi yardımcısı Seyit Abbas Erakçı temsil etti. Bercam Ortak Komisyon'un bu oturumu anlaşmanın uygulanması ve taahhütlerin yerine getirilme yolundaki engellerin incelenmesi amaçlı düzenlense de önceki oturumlardan farklı olduğu söylenebilir. Çünkü İran parlamentosu tarafından onaylanan yaptırımların iptali için stratejik adım yasasından etkilenmiştir. İran İslam Şura Meclisi Dış Siyaset ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkan Vekili Şehriyar Haydari Salı günü İran Pres Haber Ajansı'na verdi demişti. İran tüm tarafların Bercam Anlaşması'nı uygulamasını ve pratikte adım atmalarını bekliyor. Buna esasen İran hükümetine yaptırımların iptali stratejik adımı yasası tebliğ edilmiştir dedi. İran İslami Şura Meclisi Dış Siyaset ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkan Vekili ayrıca Viyana oturumunun başka bir müzakere için düzenlenen bir oturum olması halinde değersiz ve tekrardan ibaret olacağını fakat Viyana oturumunun 4+1 grubu tarafından pratik bir adım olması halinde İran tarafından olumlu karşılanacağını belirtti. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi nükleer anlaşmanın uygulanmasında Avrupalı tarafların ihmalini dikkate alarak bizzat nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri gereği İran'ın nükleer yükümlülükler konusundaki gönüllü eylemlerinin adım adım durdurmasına karar verdi. Bu karar 5 aşamalı bir şekilde uygulanmaya başlandı. Şimdi de İran Milli Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda İslami Şura Meclisi yaptırımları kaldırma ve İran milletinin haklarının korunması stratejik eylem planını onayladı. İran hükümeti nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde yasanın onaylanmasından 2 ay içerisinde ek protokolün gönüllü olarak uygulanma sürecini durdurmalıdır. Nükleer anlaşmanın yasa dışı inişli çıkışı sürece baktığımızda Amerika'nın nükleer anlaşmanın yok edilmesini başlatan taraf olduğunu, nükleer anlaşmadan çekilmek de uluslararası bir taahhüdü ihlal ederek yıkıcı bir eylemde bulunduğunu, Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını ve İran'ın barışçı nükleer bilgiye erişimini engellemeye çalıştığı anlaşılır. Amerikalı yetkililer İran'ın nükleer programı hakkında asılsız iddialarda bulundular. Amerika'da başkan seçilen Joe Biden'ın sözleri görünüşü Trump'ın siyasetlerinden farklı olsa da aynı siyasetlerin farklı versiyonu sayılır. Joe Biden 3 Aralık Perşembe günü verdiği demeçte temelsiz iddiaları tekrarlayarak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişare halinde İran'ın nükleer kısıtlamalarını yoğunlaştırmak ve genişletmek ayrıca füze programını durdurmak için müteakip müzakerelere ve anlaşmalara katılacağız dedi. Tekrardan ibaret olan bu iddialar kesinlikle mevcut durumu değiştiremez. Çünkü İran diğer taraflar şeffaf bir şekilde ve taahhütlerine uygun hareket etmediği sürece nükleer anlaşmadan uzaklaşmaya devam edecektir. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Akdeniz Diyaloğu son toplantısında Biden hükümetiyle İran arasında müzakere ihtimaline ilişkin sözleri bu konuda net bir cevaptır. Zarif yaptığı açıklamada şöyle demiştir. Amerika şimdiye kadar iyi niyet göstermedi. İlk kez iyi niyet göstermeli. Bunun ardından İran nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak dönecektir. Meclisin planı Amerika ve Avrupa'yı taahhütlerine geri getirmek için tasarlanmıştır. Onlar taahhütlerini yerine getirdiklerinde bu yasanın hedefi de gerçekleşmiş olacaktır. Ardından Amerika tekrar nükleer anlaşmaya dönebilir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suud rejiminin geniş çaplı olarak insan haklarını ihlal etmesi konusunda. Suudi Arabistan güvenlik güçleri hala ülke genelinde geniş çaplı insan haklarını fahiş bir şekilde ihlal etmeye devam ediyor. Suudi yöneticiler için insan hakları meselesi hazmedilecek bir konu değildir. Suudi yönetiminin insan haklarına duyarsız ve kayıtsız kalmasının nedenlerinden biri iktidar yapısıdır. Arabistan, Vahabilik düşüncede olan Ale Suud hanedanı tarafından kan bağına göre yönetilmektedir. Aslında Ale Suud'un hayat tarzı ve iktidar yapısı Arabistan halkının talepleriyle uyuşmamakta. Ale Suud halkın iktidardaki payına ve katkısına inanmayan bir yönetimdir. Öyle ki ülkede hiçbir ciddi seçim bile düzenlenmiyor. Kralın seçiminde de halkın hiçbir etkisi yoktur. Aynı zamanda Suudi prenslerin hayat tarzı, refah düzeyi ve zenginliği efsanevi bir durumda olması da dikkat çekicidir. Halbuki Arabistan halkının çoğu yoksul, işsiz ve ayrımcılığa maruz kalan kesimden oluşmakta. Bu gibi bir iktidar ve hayat tarzı ülkede büyük ihtilaflara yol açmıştır. Böylece Arabistan halkı ile Suud hanedanı arası açılmış ve birçok eleştirel ve protestocu hareket başlamıştır. Buna rağmen Ale Suud rejimi hiçbir protesto hareketi ve gösteriye tolerans göstermezken medeni faaliyetleri bile şiddetle bastırıyor. Bu durum özellikle Muhammed Bin Salman'ın Ocak 2015'te iktidara gelmesinden bu yana daha da kötüleşti. Muhammed Bin Salman şimdiye kadar önde gelen din adamlarını, aydınları, akademisyenleri ve insan hakları aktivistlerini, ardından önde gelen iş adamlarını ve kraliyet ailesinin üyelerini hedef aldı ve Suudi Arabistan'da bir tutuklama furyası yaşandı. Suudi yönetimi tutuklamaları haklı çıkarmak için prenslerin yolsuzluğu ve diğer tutuklulara yönelik suçlamaları öne sürdü. Bir diğer önemli konu da Suudi baskıcı rejimin ülkenin özellikle doğu bölgelerinde daha yoğun ve aktif olmasıdır. Suudi Arabistan'ın doğusundaki daha aktif baskının ana nedeni ülke nüfusunun yaklaşık %10 ila 15'inin ağırlıklı olarak doğu eyaletinde yaşayan ve Suudi siyasi sistemine karşı yapısal ve planlı ayrımcılıkla karşı karşıya kalan Şiiler olmasıdır. Son süreçte ise Suudi rejimi güvenlik güçleri en az 34 genç ve din adamını tutukladı ve doğudaki katif kentindeki evleri yıktı. Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınının ülke çapında yayılması, rejimin Arabistan halkına karşı daha fazla baskı ve şiddetin yolunu açtı. Bu bağlamda Arabistan'da ifade özgürlüğünden tutuklananların Twitter sayfası Nisan 2020'de Suudi yetkililerin kamuoyunun koronavirüs ile meşgul olmasını daha fazla aktivisti tutuklamak için kullandığını ve daha fazla medya aktivisti, din adamı ve akademisyeni tutukladığını duyurdu. Son olarak Güvenlik Konseyi gibi etkili uluslararası kurumların sessizliğinin yanı sıra insan hakları aktivistlerin Ale Suud'un Arabistan vatandaşlarına yönelik sert politikasına kayıtsızlığının devam ettiği bir sürede insan hakları izleme gibi bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlar protestocuların ifade özgürlüğünün bastırılması, infaz ve hapsedilmelerini kınadı ve eleştirdi. Fakat sivil toplum kuruluşlarının raporları ve eleştirileri bağlayıcı olmadığı için Ale Suud rejimi tıpkı Bayan Lacin Hazlul olayında olduğu gibi bu raporlara ve eleştirilere de kayıtsız kaldı. Lacin Hazlul, Suudi hapishanelerinde sırf kadınlara araba kullanma hakkı talep ettiği için en kötü şartlara maruz kalan, işkence gören ve istismara uğrayan kadınlardan biri. Böylece sivil toplum kuruluş temelli insan hakları örgütlerinin eleştirilerinin Ale Suud rejimini insan hakları ihlalleri gerçekleştirmekten alıkoymadığı görülmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1399, Hicri Kameri 2 Cemaat Yülevvel 1442 ve 17 Aralık 2020 Perşembe. ...41 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Azer 1358'de İranlı önde gelen mücadeleci din alimlerinden Dr. Muhammed Mufaddis sapkın teröristlerce şehit edildi. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Mufaddis ilk eğitimini bitirdikten sonra Kutsal Kum Dini İlimler Medresesi'ne gitti ve burada dini ilimlerin yanında akademik tahsiline de Tahran Üniversitesi'nde devam etti ve burada felsefe dalında doktorasını almayı başardı. Daha sonra Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başlayan Doktor Mufaddis, ders vermenin yanında despot şahlık rejimine karşı mücadele sürecine başladı. Şehit Mufaddis, İslam İnkılabı döneminde Müslüman İran halkıyla beraber mücadele sahalarında aktif ve etkili bir varlık sergiledi ve İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinin ardından Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı oldu ve sonunda böyle bir günde şehit düştü. Şehit Mufaddis, ilmiye havzaları ile üniversiteler arasındaki vahdetin sağlanması kurucularından idi. Bu yüzden onun şehadet günü İran'da havza ile üniversite arasında vahdet günü olarak adlandırılmıştır. ...49 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1350'de önde gelen alim Ayetullah Muhammed Taki Amuli vefat etti. Hicri Şemsi 1266'da Tahran'da faziletli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Taki Amuli, temel İslami bilimleri kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan babasının nezdinde öğrendi ve ardından diğer hocalardan İslami bilimleri öğrendi. Bu önde gelen alim Şah rejimine karşı başlatılan mücadele sürecinde aktif katılım sergiledi. Ayetullah Muhammed Taki Amuli Hicri Şemsi 1300'de Kutsal Necef Eşref kentine gitti ve orada yaşadığı 13 yıllık sürede kendi döneminin önde gelen ilim ve irfan alanındaki alimler ve fakihlerle tanışma fırsatı buldu. Bu önde gelen alim Tahran kentine döndükten sonra çeşitli bilimsel merkezlerde ders vermeye ve kitap yazmaya başladı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1375'te İranlı ünlü nüsha bilimcisi ve araştırmacı Muhammed Taki Danişbeju vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da İran'ın kuzeyindeki Amul kentinde dünyaya gelen Muhammed Taki Danişbeju ilk eğitimine babasının yanında başladı ve onun ölümüyle birlikte Kum'daki ilmiye havzasına gitti ve oradaki alimlerden dersler öğrendi. ...22 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1377'de İranlı önde gelen alimlerden Hüccetül İslam Muhammed Taki Felsefi vefat etti. Hicri Şemsi 1287'de Tahran'da dünyaya gelen felsefi ilk eğitimine babası Ayetullah Muhammed Rıza Tunukabuni nezdinde başladı. Ayetullah felsefi sapkın düşünceler ile mücadele etti. Bu önde gelen alim dini, sosyal ve psikolojik alanlarda bilgilerini arttırmakla, başta şahlık rejimi olmak üzere komünizm, bahayilik gibi sapkın düşüncelerle mücadele etti ve bu yüzden defalarca şah tarafından minbere çıkmaktan men edildi ve tutuklandı. İmam Hümeyni önderliğinde başlatılan kıyama aktif bir şekilde katılan Hüccetül İslam felsefi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslam dinini yaymaya çalıştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Asgari ücretin dünyadaki pek çok ülkeye göre yüksek olduğu iddiası doğru değil.
Yeni Asya.
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge.
Star.
Bakan Koca'dan önemli açıklama. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elif Çakır, 15 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde "Teşekkürler Türkiye'm. Paraya kıymış en pahalı aşıyı almışız" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Sayın Koca, Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın "Çin aşısının ucuz olduğu için alındığı doğru mu?" sorusunu şöyle cevaplamış. "İnaktif aşılar en pahalı aşılardır. Bu aşılar geleneksel ve doğal aşılardır. Rus aşısı dahil mRNA aşıları daha çok ve kolay üretilir. Küçük ortamlarda yoğun üretilen ucuz aşılardır. Dünya onun için buna yöneliyor. İnaktif aşı daha büyük ortamda üretiliyor. Öbürü sentetik ve yapay. Daha kolay, daha ucuz. Bizim önemsediğimiz para değil. AstraZeneca daha ucuz. Parayı tercih etmiş olsaydık onu alırdık. Önemli olan güvenilirliği" diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bakan Koca diyor ki Çin aşısı ucuz değil, bilakis pahalı bir aşı. Parayı önemsemedik, para hesabı yapsaydık dünya gibi biz de diğer aşılara yönelirdik. Böylece dünyadaki ucuzculuk imajının aksine Çin'in aşı konusunda bir hayli pahalı olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Ama endişeye mahal yok. Çin bize indirim yapmış. Sayın Koca diyor ki Çin aşısı bize dünya fiyatından aşağı olacak. Bu durumda bütün dünyanın AstraZeneca, Pfizer, BioNTech gibi ucuz aşıya yöneldiği bir yerde parayı tercih etmeyen devlet büyüklerimize teşekkür etmeliyiz. Düşünün ki Çin'in kendisi bile vatandaşları için daha ucuz olduğundan 200 milyon dozluk AstraZeneca-Oxford anlaşması yapmış. Şimdi Bakan Koca her fırsatta Çin aşısının güvenilir olduğunu altını çiziyor. Sağlık Bakanı ne kadar güvenilir olduğunu anlatsa da Çin aşısına karşı kamuoyunda ciddi bir endişe var. Doğal olarak da Sağlık Bakanı'nın, iktidar mensuplarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu aşıyı yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu oldu. Karar TV'de Yıldıray Uğur ile birlikte yaptığımız özel röportajlar programında Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslenmişti. Madem ki Çin aşısı güvenilir, Sayın Erdoğan ve iktidarın diğer görünür isimleri kameralar önünde getirdiğiniz aşıyı önce siz yaptırın. Yaptırın ki vatandaş getirdiğiniz aşıya güven duyabilsin. 2 Aralık. Önce Sağlık Bakanı'ndan geldi cevap. Kamuoyunun önünde aşıyı yaptıracağım dedi. 3 Aralık. Çin'den gelen aşıyı yaptırıp yaptırmayacağı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Bakan Koca'nın bu aşıyı yaptıracağı hatırlatılarak hiç düşünmeden şu cevabı verdi. Benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Sağlık için gerekeni yapar örnek olurum. 4 Aralık. İtiraf etmeliyim ki Sayın Erdoğan'dan asla "aşı yaptırırım, aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil" gibi bir cevap beklemiyordu. Hem de hiç düşünmeden ve bu kadar sakinlikle olumlu yanıt vereceğini hiç beklemiyordu. Nedeni Sayın Erdoğan'ın ve ailesinin aşılara karşı mesafeli olmasıdır. 2009 yılında dönemin Sağlık Bakanı ile arası domuz gribi aşısı yüzünden açılmıştı. Kamuoyunda aşının güvenilir olup olmadığı tartışılmış, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akda aşının güvenilir olduğunu anlatmış, gazetecilerin sorusu üzerine kendisinin de Başbakan Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Gül'ün de elbette aşı yaptıracağını söylemişti. Ve kameralar karşısında aşı da yaptırmıştı Bakan Akda. Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında bu kez kameralar karşısında önce şu sözlerle çıkışmıştı Bakan Akda. Aşı konusuna gelince bu konuda Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Kimseyi zorlayamazsın.
Esfender Korkmaz 15 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde erken sanayisizleşme başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK Sanayi Üretim Endeksi, Ciro Endeksi, Perakende Satış Endeksi ve Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Önceleri TÜİK'in açıkladığı veriler tartışılmazdı. Artık tartışılıyor. Biz doğru olduğu varsayımıyla yorum yapacağız. Sanayi Üretim Endeksi, geçen sene Ekim ayında 123,1 iken bu yıl Ekim ayında %10,2 oranında artarak %134,2'ye yükseldi. Ekim ayında 2015 bazlı perakende satış hacmi geçen yılın 2019 Ekim ayına göre bu sene Ekim ayında yıllık olarak sabit fiyatlarla %12,0 arttı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yine bu sene Ekim ayında cari fiyatlarla toplam ciro endeksinde yıllık artış %30,9 oldu. İdari ve destek hizmetlerinde ve konaklama ve yiyecek sektörlerinde ciro endeksi düştü. Tüketici güven endeksi 2019 Kasım ayında 81,3 iken bu sene Kasım ayında %1,5 oranında düşerek 80,1 oldu. Hanenin maddi durumu endeksi de geçen yıl 69,7 iken bu sene 66,6'ya geriledi. Endekslerin artması piyasada hareketlenmeyi gösterir. Bu şartlarda 2020 son çeyrekte daralma olmayabilir, düşük de olsa büyüme beklenebilir. Bu artışların bir nedeni ertelenen taleptir. Bir diğer nedeni halkın bazı malları stoklamasıdır. Ayrıca Türkiye'nin iç dinamikleri yüksektir. İş yapabilmek için herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bugünkü koşullarda ekonomide buhran seviyesinde bir çöküş beklemek yanlış oldu. Çünkü kriz bir de psikolojik yönü var. Eğer halkta panik olursa, bu panik ile herkes bankalara hücum ederse, hisselerini satmak isterse, o zaman buhran düzeyinde bir kriz olur. Oysa ki herkes pandemiye göre ihtiyatlı hareket ediyor. Türkiye neden erken sanayileşmeye girdi? Erken sanayileşmede finans sektörünün spekülatif kar cazibesi etkili olmuştu. 2004 sonrasında sıcak para girişi, yüksek reel faiz, düşük kur işbirliği ile sanayiciler de tasarruflarını kendi alanlarında değil finansal yatırımlarda değerlendirdi. 2015 ve 2016 FETÖ olayları ve darbe teşebbüsü ile başkanlık sisteminin uyum sorunları, hukuk ve demokrasi tartışmaları, reel sektör ve güven sorunu yarattı, yatırım eğilimi düştü. Siyasi iktidar ekonomide geçici fakat hızlı büyüme sağlayan konut yatırımlarına ağırlık verdi. Bu alanda kamu kurumlarını görevlendirdi. Çünkü aynı zamanda kamuya rant geliri elde ederek bütçe açıklarını düşürmeyi planladı. Kamu kredilerini, teşvikleri bu alana yöneltti. İmalat sanayi daha az destek gördü.
Taha Akyol 15 Aralık tarihli gazete okuda. Evet, bilime güveniyorum başlıklı yazısına yer veriyor. Bugün İngiltere, Almanya, Amerika, Çin ve Rusya COVID-19'a karşı aşı geliştirdi. Uygulamaya başladılar. Türkiye'nin kendi aşısını Nisan'da uygulamaya başlamasını hepimiz ümitle bekliyoruz. İki Türk bilim insanı Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci Almanya'da BioNTech adıyla şirket kurmuşlar. Bilimsel çalışmalar yapıyorlardı. Şirket Amerikan Pfizer'la ortak olmuştu. Böyle bir iktisadi ve bilimsel zeminde kendi deha ve enerjileriyle aşıyı buldular diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkel onların Türk olduğunu belirterek açıkça kutladı. Avrupa'daki ırkçılara iyi bir cevaptır bu. Irkçılık ya da Hristiyanlık duygularıyla Almanya bu iki bilim insanını başlangıçta kabul etmeseydi belli ki kaybeden Almanya olacaktı. Amerika'da biyokimya mühendisliği doktorası yapan Lübnanlı Ermeni Nubar Afeyan 10 yıl önce Moderna şirketini kurmuş, şimdi aşıyı buldu. Gelişmiş ülkeler en iyi üniversite ve laboratuvarlarıyla, maddi imkanlarıyla ve güven veren hukuk sistemleriyle bütün dünyanın parlak beyinlerini çekiyor. Yüksek beyinler, din ve milliyeti, siyasi görüşü ne olursa olsun Türkiye'ye lazımdır. Elbette bizim de dünya standartlarında bilim insanlarımız var. Fakat hem yeterli sayıda değil, hem ülkenin siyasi atmosferi Türkiye'ye beyin çekmiyor, hatta itiyor. Bilimin gelişmesi için yurt dışına daha çok öğrenci göndermeliyiz, Çin'in yaptığı gibi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiyle, yurt dışında okuyanlar çoğu zaman Batı'nın kültür ajanı olup dönüyorlar derseniz, yurt dışına gidenlere biletlerini verip gönderelim derseniz, atamalarında liyakattan önce bizden tercih yaparsınız, beyinleri çekemezsiniz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da İlmiye Havzası ve Üniversite Birliği Yıldönümü.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Doktor Müfettih'in şehadeti dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bugünkü sohbetimizde ilmi havza ve üniversitelerin birliği üzerinde duracağız.
Muhterem dinleyiciler, 18 Aralık günü İran'da İlmi Havzalar ve Üniversitelerin Birliği günü olarak adlandırılmıştır. 41 yıl önce 18 Ekim 1979'da 27 Azer 1358'de İslam İnkılabı'nın etkili isimlerinden ve İmam Hümeyni'nin yarenlerinden olan Ayetullah Doktor Muhammed Mufatti, İslam İnkılabı karşıtı teoristlerce suikasta uğrayıp şehit düşürüldü.
Ayetullah Muhammed Mufatti, ilmiye havzalarının tanınan din adamlarından ve din uzmanlarından biri olarak üniversitede de en üst kademelerde ilerleyerek havza ve üniversitenin birliği alanında temel bir isim haline geldi. Böylece bu isim önemli bir kültürel ve bilimsel figür oldu. Ayetullah Mufetti hem havza ve üniversite birliğinin sembolü olup hem de düşüncenin gelişmesinde İran toplumundaki bu iki önemli bilimsel ve kültürel kesimlerin birliğine de inanıp İslam inkılabını da zaten bu iki kesimin bağ kurmasının neticesi olarak görüyor ve her daim toplumun iflahı için bu birliğin daha da derinleşmesine ve devam etmesine vurgu yapıyordu. Sohbetimizin devamında bu görüşün farklı boyutları ve özelliklerini ele alacağız.
Tarihi açıdan ilmi havzaları İslam aleminde özellikle de Şiiler arasında özel bir yere sahip olmuştur. Öyle ki ilk Şiilere özel ilmi havzası Kamere 4. yüzyılda Irak'ın Necef-i Eşref kentinde Şeytusi tarafından kuruldu. Buna karşın üniversite modern ve yeni bir kurum olarak sayılıyor. Üniversite kurumu ise İran toplumunun Batı ile etkileşiminden kaynaklanan ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalışabilen endüstriyel, askeri ve ekonomik arayı kapatmak için uzman insanların eğitilmesi ve talim görmesi amacıyla kurulan bir kurumdur.
Tarihi açıdan ilmiye havzaları İslam aleminde özellikle de Şiiler arasında özel bir öneme sahiptir. Öyle ki ilk Şiilere özel ilmiye havzası Gameri 4. yüzyılda Irak'ın Necef-i Eşref kentinde Şeyh Tusi tarafından kuruldu. Buna karşın üniversite modern ve yeni bir kurum olarak sayılıyor. Üniversite kurumu ise İran toplumunun Batı ile etkileşiminden kaynaklanan ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalışabilen endüstriyel, askeri ve ekonomik arayı kapatmak için uzman insanların eğitilmesi ve talim görmesi amacıyla kurulan bir kurumdur.
Tabii İran'da üniversite kavramını anımsatan kurumların kurulması Emir Kebir Sadrazamlığı döneminden Darülfünun'un kurulması ile başlasa da Tahran Üniversitesi yani İran'ın ilk resmi üniversitesi 1934 yılında kurulmuştur. Şimdi de bu olayın üzerinden 85 yıl geçiyor. Bu yıllar içerisinde bu üniversite ve diğer üniversite Thank you.